Tanrı sözünden, kutsal kitaptan yorumunu yapmakta olduğumuz Amos kitabının 4. bölümündeyiz. Bu programımızda 4. bölüm 1. ayetten 10. ayete kadar olan kesimi çalışacağız. Bu bölümden itibaren yani 4. bölümden itibaren kuzeydeki krallığın 10 oymağı olan İsrail'i özel olarak ele alan 3 bölüm bulunmaktadır. Bölüm 4'te Tanrı'nın İsrail'i geçmişte suçlarından ötürü cezalandırdığı anımsatılmaktadır. Bundan sonra bölüm 5'te gelecekte İsrail'in suçundan ötürü cezalandırılacağını göreceğiz. Son olarak da bölüm 6'da Amos peygamberin kendi nesline kötülükten ayrılmalarını öğütlediğini görüyoruz. Bu bölümün yani 4. bölümün Amos'un günlerindeki İsrail için olduğu kadar bizler için çok pratik bir uygulaması bulunmaktadır. Amos, halkı Tanrı'ya geri dönmeye çağırmaya çalışırken gerçekten kesin bir alaycılık dili kullanmaktadır. Bakın 4. bölüm 1. ayette ne diyor? Ey sizler, Samiriye dağındaki Başan inekleri, yoksula baskı yapan, mazlumu ezen, beylerine getir de içelim diyen hanımlar, kulak verin şu sözlere. Başan inekleri semizlikleriyle ünlüydüler. Başan, güneyde Gilead dağları ve kuzeyde Hermon dağı arasında Şeria nehrinin doğusundaki alandı. Şeria'nın diğer kıyısında kalan 3 oymak burada oturuyordu ve kuzeydeki İsrail krallığının bir parçasıydı. Çok verimli bir alandı ve burada yetiştirilen inekler ünlüydü. Zengin otlaklardan ötürü Başan inekleri kuvvetli ve güzel görünüşlüydüler. Amos peygamber şimdi kime hitap etmektedir? Başan inekleri kimlerdir? İnek sözcüğü dişiden söz ettiği için bazı yorumcular lüks içerisinde yaşayan, iyi beslenen, iyi giyinen, bakımlı kadınlardan söz ettiğine inanmaktadır. Onların bu zenginliğin tadını çıkartmalarını sağlamak için fakirler eziliyordu. Hatta Amos, yoksula baskı yapan, mazlumu ezen demektedir. Genelde bir ulus, ahlaksal inançlarını ve ekonomik standardını kadınların giyinme biçimiyle ortaya koyar. Kadınların iyi giyinip mücevherler içerisinde olduklarında bu ulusun refah içerisinde olduğunu gösterir. Bu yüzden Amos Başan'daki kadınlardan söz ediyor olabilir. Ancak ben Amos'un yöneticilere hitap ettiğine inanıyorum. Öyleyse neden dişiliği belirten bir sözcük kullanıyor? O insanlar büyük olasılıkla homoseksüeldiler. Romalılara mektubun 1. bölümünü okursanız homoseksüelliğin Tanrı'nın yargıladığı bir şey olduğunu görürsünüz. Bir ulus çökmeye başladığında homoseksüelliğin yaygınlaştığını tarihten biliyoruz. Roma İmparatorluğu'nun çöküşüne neden olmuştur. Neron homoseksüeldi. Neron deli kral olarak da tanınıyordu. Evet, doğallıktan çok uzak bir şekilde deliydi. Büyük sarayında akla gelebilecek en aşağılık cinsel sapkınlık için ayrılmış olan özel bir oda vardı. Bu oda onun homoseksüel arzularını tatminde kullanılıyordu. Aynı şeyi günümüzde de düşünebiliriz. Özellikle gelişmiş ülkelerde olup bitenler uyarı oluşturmaktadır. Ve ulusların mahvı anlamına gelebilir. Günümüzde homoseksüelliğe karşı artan kabulün, hatta teşviğin aleyhinde konuşacak bir Amos'a ihtiyacımız vardır değerli dinleyicilerimiz. Egemen Rab kutsallığı üstüne ant içerek şöyle dedi, işte geliyor o günler. Sizi et kancalarıyla, arta kalanlarınızı balık çengelleriyle götürecekleri günler. Tanrı, kuzeydeki krallığın çenesine et kancası takılıp esarete sürüklenecekleri resmini kullanmaktadır. Bazen insanların uyuşturucuya böyle kancayla yakalandıklarından söz ederiz. İnsan herhangi bir günaha kancayla takılmış olabilir. Tanrı bu insanların yargıya kancayla takıldıklarını söylemektedir. Diyardan sürüklenerek götürüleceklerdir. Fatihlerinin esir aldıkları kişileri burunlarına taktıkları bir kancayla götürdüklerini tarihten biliyoruz. Egemen Rab kutsallığı üstüne ant içerek şöyle dedi: İşte geliyor o günler. Sizi et kancalarıyla, arta kalanlarınızı balık çengelleriyle götürecekleri günler. Birinci ayette de: Ey sizler, Samiriya dağındaki Başan inekleri yoksula baskı yapan, mazlumu ezen, beylerine getir de içelim diyen hanımlar, kulak verin şu sözlere diyor. Amos 4. bölüm 3. ayette şöyle diyor: Her biriniz karşınızdaki gedikten çıkacak, harmona atılacaksınız. Rab böyle diyor. Şimdi Tanrı, zengin olduğunuz ya da bir sarayda yaşayan bir yönetici olduğunuz için size bir şey olmayacağını düşünüyorsanız yanılıyorsunuz demektedir. Ve tarihsel kayıtta Asurlular sonunda gelip onları sürgüne götürdüklerinde kralın da götürüldüğünü okuyoruz. Babil'e sürgüne giden güneydeki krallığın başına da aynı şey gelmişti. Bundan sonraki ayetteki sözler çok ilgi çekicidir. Bakın Amos 4. bölüm 4 ve 5. ayette ne diyor? Beyt ele gelip günah işleyin. Gilgel'e gelip daha da günah işleyin. Her sabah kurbanlarınızı, 3 günde bir de ondalıklarınızı getirin. Şükran sunusu olarak mayalı ekmek yakın. Gönülden verdiğiniz sunuları açıklayıp duyurun. Çünkü bundan hoşlanıyorsunuz ey İsrail oğulları. Egemen Rab böyle diyor. Evet değerli dostum, Amos'un onları altın buzağıya tapınmak için gittikleri yer olan Beytel'e gelmeye davet ederken acı bir alaycılık kullandığını fark ettiğinize eminim. Beytel'e gelip günah işleyin diyor. Gilgal'e gelip daha da günah işleyin. Gilgal sözcüğü halka ya da yuvarlanmak anlamına geliyor. Burası İsrail'in Yeşu'nun önderliğinde Şeria nehrini geçtikten sonra geldiği ilk yerdi ve onlar için kutsal olmuştu. Daha sonra bir putperestlik merkezi oldu ve burada yine putperestlikle bağlantılıdır. Bu yüzden Amos peygamber onları Gilgal'e gelip daha da günah işlemeye davet etmektedir. Bu sözler günümüzde Batı dünyasında kiliseye günah işlemeye gelin demek gibidir. Tabii ki insan kiliseye bunun tam tersi için gider. Amos ince bir alaycı ve iğneli bir azarlama kullanıyordu. Bu ironik ve gülünç sözleri insanları gerçekte ne yaptıkları konusunda uyandırmak için kullanıyordu. Bazen kiliseye gitmenin gerçekten de tehlikeli olabileceğini biliyor muydunuz? Evet, kiliseye gitmenin tehlikeli olduğunu düşünmüyorsunuz değil mi? Ama gerçekten öyledir. Şeytan da kiliseye gider. Bunu biliyor muydunuz? Pazar sabahları erkenden kalkar ya da öğleden sonra Tanrı sözünün bildirildiği ve öğretildiği neresi varsa bu işi elinden gelen her şekilde mahvetmek için orada hazır ve nazırdır iblis. Kutsal kitabı, Tanrı sözünü bildiren ve kutsal kitabı öğreten vaizler için dua etmemizin gerektirdiği neden budur. Şeytanın Tanrı sözünü inkar eden tarikatlarda ya da liberal, yani Tanrı sözünü öneme almayan toplantılarda meşgul olması gerekmez. Buraları zaten onun egemenliğindedir. Orada zaten gereken yozlaştırmayı yapmıştır. Çabalarını ruhsal bir yaşam olan yerlerde ve Tanrı sözünün bildirildiği yerlerde yoğunlaştırmaktadır. İsa Mesih ölmek üzereyken ve düşmanları öldürülüşünün ayrıntılarını planlarken yukarı odada 12 öğrencisiyle birlikte İsa Mesih zaman geçirdi. O anda buranın yeryüzündeki en kutsal yer olduğunu düşünürsünüz değil mi? Ama şeytanın İsa'nın ölümünü planlayan kişilerle meşgul olmasını beklersiniz. Ama şeytanın o akşam nerede olduğunu biliyor muydunuz? Yukarı odadaydı. Davet edilmemişti ama oradaydı. İblis İsa Mesih'i ele vermesi için Yahuda İskariyot'un yüreğine egemen olmuştu. Ve yukarı odaya Yahuda'nın bacaklarıyla çıktı. Oraya öyle gelmişti. Ve dostum, bazen de bizim sözde tutucu topluluklarımıza bir gözetmenin ya da pazar okulu öğretmenin ya da bir kilise üyesinin bacaklarıyla gelir. günümüzde düşmanımızı görmüyor olmamız ve onun düzenlerini bilmiyor olmamız ne yazık ki trajiktir. Ama bilmemiz lazım. İblis her zaman nerede Rabbin sözü duyuruluyorsa, uyum ve barış varsa oraya girip orayı dağıtmak ister. Amos'un zamanında İsrail halkı tapınma yerine çok dindar bir şekilde geliyorlardı. Amos peygamber mayalı bir şükran sunusu sunduklarını belirtiyor. Eğer eski antlaşmadan Levililer kitabını biliyorsanız, kutsal kitapta maya kötülüğü, kötü ya da yanlış doktrin ve kötü yaşamı temsil ettiği için sunularında maya kullanmalarının tuhaf olduğunu düşünebilirsiniz. Levili sisteminde fısıh bayramında hamursuz ya da mayasız ekmek bayramında, ilk ürünler bayramında maya kullanılması yasaktı. Ancak Pentekost bayramında Rabbe ince undan ve mayayla yapılan bir somun ekmek sunulurdu. Bunu Levililer 23. bölümde görebilirsiniz. Pentekost kilisenin başlangıcını belirtmekteydi. Şimdiye kadar içinde hiç olmazsa bir parça maya, yani biraz yanlışlık ya da biraz günah olmayan bir kilise hiç olmamıştır. Bu nedenle Pentekost'taki sunuya maya katılır. Ayrıca maya şükran sunusunda da kullanılıyordu. Levililer kitabı 7. bölümde esenlik sunuları hakkındaki yasayı bildirir. Eğer adam sunusunu Rabbe şükretmek için sunuyorsa, sunusunun yanı sıra zeytinyağıyla yoğrulmuş mayasız pideler, üzerine zeytinyağı sürülmüş mayasız yufkalar ve iyice karıştırılmış ince undan yağla yoğrulmuş mayasız pideler de sunacak. Bu sununun Tanrı'ya yönelik tarafıdır. Rab İsa Mesih bizim için Tanrı ile barış sağlamıştır. Mesih'i temsil ettiği için bu ilk sunuda maya yoktur. İncil'de bu açıkça bildirilir. Böylece imanla aklandığımıza, imanla doğru sayıldığımıza göre Rabbimiz İsa Mesih sayesinde Tanrı ile barışmış oluyoruz diyor Romalılar, yani İncil'den Romalılar 5. bölüm 1. ayette. İlk sunu Mesih'i temsil ettiği ve maya içermediği halde ikincisi insana yönelik tarafı temsil eder. Şükran sunusunu getiren kişi Tanrı'ya kendisini sunar. Leviler 7.13'te şöyle diyor. Rabbe şükretmek için esenlik sunusunu mayalı ekmek pideleriyle birlikte sunacak. Bunu kendi yaşamlarımızda da uyarlayabiliriz. Sizler ve ben hayatlarımızı Rabbe adayabiliriz. Bu bazen adanma töreni denilen bir ayinle yapılır. Adanmanın esas anlamı bir şeyi kutsal olarak bir kenara ayırmak olduğundan bu ayinin ismi pek doğru olmamaktadır. Bizler kendimizi Tanrı'nın önünde hiçbir zaman kutsal ya da kusursuz olarak sunamayız. Her zaman biraz mayamız olacaktır değerli dinleyicilerimiz. Bu yüzden İncil'den Romalılar 12. bölüm 1. ayette öğütlendiği üzere kendinizi Tanrı'ya diri bir kurban olarak sunun diyor. Ama hiçbir zaman kendinizi Tanrı'ya kusursuz olarak sunabileceğinizi düşünmeyin. Kendinizi Tanrı'ya sunabilmenizden önce bunun gerçekleşmesini bekliyorsanız, bütün hayatınız boyunca bekleyeceksiniz. Amos peygamber alaycı bir şekilde İsrail halkını Beyt El ve Gilgal'a gelip günah işlemeye davet ederken onlara şükran sunusu olarak mayalı ekmek yakmalarını söylemesi anlamlıdır. Sununun ilk mayasız kısmından söz bile etmemektedir. Neden? Çünkü halk diri ve gerçek Tanrı'dan tamamıyla uzaklaşmış durumdadır. Bu yüzden Tanrı'ya sunabilecekleri tek şey kötülüktür. Başka bir şey sunamazlar. Tabii ki Tanrı da bunu asla kabul etmeyecektir. Sadece köylü bir vaiz olan Amos peygamber, Amos adlı bu adam çok çok cesurdur. Tanrı sözünün harika bir vaizidir. Bu çok harika bir şeydir. Değerli dinleyicilerimiz, Amos peygamber insanları günah işlemeleri için Gilgal'a çağırdığında bundaki alaycı dili ve iğneleyici dili anladığınızı umut ediyorum. Onlardan elbette ki günah işlemelerini istemiyor. Ama iğneleyici ve alaycı bir dil kullanıyor iğneleyici bir alaycılıkla Beyt El ve Gilgel'e geldiğiniz zaman yaptığınız şey zaten budur diyor. Tanrı'ya tapınmaya değil, günah işlemeye geliyorsunuz diyor. Bir dahaki sefere kilisede gideceğiniz giysileri giydiğinizde ilk önce diz çöküp değerli dostum Tanrı'ya yüreğinizin durumunu sormak iyi olacaktır. Kiliseye temiz bir yürek mi götürüyorsunuz? Kiliseye temiz bir vicdanla mı gidiyorsunuz? Yüreğiniz arıtılmış bir şekilde mi gidiyorsunuz? Evet, kiliseye temiz bir yürek mi götürüyorsunuz? Mesih'in davasına zarar verecek bir şey söylemeyecek dudaklar mı götüreceksiniz topluluğunuza? Amos peygamberin mesajı bizim zamanımıza bile çok uygundur. Amos peygamber hala yaşıyor olsaydı ve ben hala vaiz olsaydım onu kendi kilisemde vaaz vermeye davet ederdim. Ben günümüz kilisesinin onun gibi vaizlere ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Teselli ve kişisel sorunları çözümleme konusunda tatlı mesajlar veren birçok vaiz vardır. Birisinin çıkıp günümüzdeki insanların yüreğindeki günah hakkında çok kuvvetli bir şeyler söylemesi gerekir. Günah bugün kilise içerisinde ve dışında yaygındır. Sizin ve benim yüreklerimizde de yaygındır. Değerli dostum, günah her zaman zarar veren, yıpratan, mahveden bir olaydır. Günah bizim ile Tanrı arasındaki ilişkiyi mahvediyor. Ve günah bizim ile ailemiz arasındaki ilişkiyi mahvediyor. Ve günah aynı zamanda insan ilişkilerinde sekteye uğratıyor, mahvediyor. Bunu kiliseye giderek, küçük bir kurs ya da seminere katılarak örtmeye çalışmanın bir yararı yoktur. Rab İsa Mesih'le yüzleşmeniz ve onunla olan ilişkinizi düzeltmeniz gerekmektedir. Amos peygamber şimdi İsrail halkına Tanrı'nın kendilerine yolladığı yargıları hatırlatmaktadır. Amos 4. bölüm 6. ayette şöyle diyor. Bütün kentlerinizde açlıktan nefesiniz koktu. Bulunduğunuz her yerde size kıtlık verdim, yine de bana dönmediniz. Rab böyle diyor. Tanrı onları kıtlıkla yargılamıştı ama bu onların kendi ruhsal konumları konusunda uyanmalarına neden olmamıştı. Yine de bana dönmediniz diyor Tanrı. Bu çok acıklı bir olay değil midir? Tanrı onları çeşitli yollarla kendisine döndürmeye çalışıyor ama onlar inat edip Rab'be dönmüyorlar. Onların üzerinde hiçbir etkisi olmamıştı. Hasat mevsimine daha 3 ay varken sizden yağmuru da esirgedim diyor Tanrı. Bir kente yağmur yağdırdım, öbürüne yağdırmadım. Bir tarla yağmur aldı, öteki almayıp kurudu. Su bulmak için kent kent sersemce dolaştınız, suya doyamadınız. Yine de bana dönmediniz. Rab böyle diyor. Amos 4, 7 ve 8. ayetler. Bundan sonra Tanrı bir kuraklık göndermiştir. Yağmur yağmasının denetimi Tanrı'dadır. Tanrı hasat zamanından önce 3 ay yağmur yağdırmadı ki bu da büyük bir felaketti. Ve Tanrı'nın bir kente yağmur yağdırıp diğer kente yağmur yağdırmadığına dikkat edin. Tanrı bunu yağmurun rastlantı sonucu değil, kendi egemen iradesine göre yağdığını göstermek için yaptı. Kuraklık o kadar ciddi bir boyuttaydı ki insanlar bir kentten yağmur olan bir kente gider ve dönüşte eve bir testi su getirirlerdi. Bunun onları Tanrı'ya döndürmesi gerekirdi. Ama döndürmedi. Yine de bana dönmediniz diyor Rab. Bu acıklı değil mi? Değerli dostum, bugün Tanrı çeşitli yollarla size iyi haberini veriyor. Bana dönün diyor. Ama maalesef insanlar Rab'be dönmüyorlar. Anadolu insanı bunu iyi anlar değil mi? Çocukluk yıllarımı hatırlıyorum. Bazen çok büyük bir kuraklık zamanı olurdu ki bazı köylerde insanlar su içmeyi bile bulamazlar. Başka köylere gidip at eşek sırtında su getirdiklerini duyardım. Bu tabii ki yeni bir şey değildi. İnsanların Amos peygamberin zamanından beri yaptıkları bir şeydi. Tanrı'dan bir uyarıydı ama ona kulak asmadılar. Tanrı'ya dönmediler. 9. ayette şöyle diyor. Samyeli ve küfle sizi cezalandırdım. Mahvettim bağlarınızı, bahçelerinizi, incir ve zeytin ağaçlarınızı çekirge yedi. Yine de bana dönmediniz. Rab böyle diyor. Samyeli ve Küf. Ürünler çölden gelen yakıcı bir rüzgar yüzünden yanmıştı. Ve Küf rutubetten değil aşırı kuraklıktandı. İncir ve zeytin ağaçlarını çekirge yedi. Yine de bana dönmediniz diyor Rab. Bakın Rab ne kadar sabırlı, ne kadar merhametlidir, ne kadar uğraşıyor bu insanları kendisine döndürsün diye. Çeşitli yollar kullanıyor. Ama insanlar yine hale ve hale görmüyorlar. Rab'be dönmek istemiyorlar. 10. ayette şöyle diyor. Mısır'da olduğu gibi aranıza salgın hastalık gönderdim. Kılıçtan geçirdim yiğitlerinizi, atalarınızı düşmanlarınıza verdim. Ordugahınızın pis kokusunu burunlarınıza doldurdum. Yine de bana dönmediniz. Rab böyle diyor. Bu kadar da inat olur mu? Evet, bu kadar inat olur mu? Bunlar bizi yansıtmıyor mu değerli dinleyicilerimiz? Ordugahınızın pis kokusu hastalıktan ve savaştan ölenlerin bedenlerinin kokusuydu. Bütün bunlara karşı Rab'be dönmemişlerdi. Ya sen değerli dostum? Bunca yıldan beri radyo programları yapıyoruz. Rab'bin sözlerini size aktarıyoruz ve Rab'bin sözlerini duyuyorsunuz. Rab'be döndünüz mü? Rab'be karar verdiniz mi? Eğer dönmezseniz ve bir gün sizi de yargı bekliyor. Ama bugün kurtuluş günüdür. Bugün Rab'be dönme günüdür değerli dinleyicilerimiz. Rab'be dön, sonsuz yaşama kavuş. Bu Rab'bin sana kayra aracılığıyla, sevgisiyle sunduğu bir armağandır. Kurtuluş armağanı. Gel, Rab'bin bu çağrısına sen de evet de. Evet de, kurtul ve sonsuz yaşama sahip ol.